Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İnece.
Yine bir cuma günü yine teknoloji ve oyun haberlerini sunmak üzere ikisi bir de birlikteyiz. Tabii bölüm sonu canavarında izleyenler için oyun ve
ben
teknoloji diyelim.
Evet, öyle oyun diyeyim. Ve teknoloji haberlerini sunmak için birlikteyiz diye.
Çok yalnız böyle şeksiz sundun.
Niye? Daha mı böyle?
Daha böyle heyecanlı. Oyun dediğin zaman biraz hiperaktif olmak lazım diye düşünüyorum yani.
Canlı yayında izlesinler o zaman beni.
Evet, öyle.
Neler neler yapıyorum.
Teknoloji tarafına ben giyilebilir teknolojilerle başlamak istiyorum. Çünkü HP çok güzel bir akıllı saat gösteriminde bulundu. Gerçek anlamda bir saat olmuş bu.
Çok
metalik
güzel.
Yapısı. Yani inanılmaz olmuş. İlk defa bir akıllı saatten bu kadar fazla etkilendim. Mi Moto 360 vardı beni etkileyen. Ama bu sefer bu saat gerçekten herkesin koluna takmak isteyeceği bir saat olmuş. Genel olarak özelliklerine baktığımızda monokrom bir LCD ekrana sahip. Bu Google Wear veya Tizen gibi çok gelişmiş işletim sistemi çalıştırmayan bir saat. Genel bir amacı var. Bildirimleri size aktarmak, saati göstermek. Ve bildirimleri aktarma, saati gösterme işini olabildiğince iyi yapıyor. Hatta işte maç sonuçlarını filan da saate taşıyabilmişler.
Şey de çok güzel mesela, diğer akıllı saatlerde böyle bir sadeliğini yitirmişlik havası vardı ama burada inanılmaz bir sadelik var. Teknoloji ve sadeliği çok güzel bir şekilde birleştirmişler.
Çok şık olmuş yani.
Gerçekten çok güzel ve bildiğim kadarıyla kordonu falan da değiştirebiliyorsunuz.
Tabii her şeyle stilinize uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Saat hem iPhone hem de Android cihazlara çalıştırılmak üzere geliştirilmiş. HP bile Windows 10'u orada söylemiyor. Gerek yok yani. Diyor ki ben bütün akıllı cihazlarla çalışsın istedim diyor. iPhone ve iOS'ta iPhone'da ve Android'de çalışacak diyor adam ondan sonra. Hiç Windows 10'u söylemiyor bile o tarafta.
Fazla oralara girmiyor.
Gerek yok diyor herhalde. Genel olarak 350 dolarlık bir fiyatla çıkışını yapması bekleniyor ve en büyük özelliği de bir hafta giden şarj süresi.
Mükemmel.
Evet, bence de mükemmel. Gerçekten aslında akıllı saatlere baktığımızda akıllı saatler bugün 50 tane sensörle donatılıyor. İşte yaşam koçu oluyor. Bildirim ekranı oluyor. Buradan mesaj yazıyorsun. Sesten telefon görüşmesi yapıyorsun falan filan. Aslında gerçekten bir akıllı saatte en aranan özellikler bildirim ekranı, telefondaki basit birkaç şeyin kontrolü, müzik falan gibi. Bir de saati göstermesi.
Ya çünkü bugün telefon bile çok karmaşık bir şekle büründü. Ben ekrana bakmaya artık korkuyorum. Sürekli orada bir bildirimler, bir şeyler vesaire çok karmaşık geliyor bana cep telefonu. O yüzden saatlerde bir sadelik olması lazım.
Tasarımı çok güzel. Umarız Türkiye'de de satın alma, edinme şansı bulur meraklıları.
Fiyat.
Ben açıkçası bir tanesini edinmek isterim.
Fiyat diyorum, başka bir
evet,
şey demiyorum.
Fiyatı çok önemli.
Ben her saatler... ürünü saatini soruyorum, fiyatını soruyorum.
Bakma saat konusunda insanlar biraz daha şey davranabiliyorlar. Eli açık davranabiliyorlar. Çünkü erkeğin ender aksesuarlarından bir tanesi.
Yani evet.
Yani şimdi bileklik de takmaya başladı bazı insanlar ama.
Var canım, küpe takan da var.
Evet, yani o aksesuar çeşitlenebiliyor ama kaç tane aksesuar olabilir? Bir bileklik, gözlük. Sende gözlük var, onu değiştirebilirsin aksesuar. Yüzük.
Ama saat gerçekten de bir erkeği böyle daha elit hale getirebilecek unsurlar.
Evet, öyle gerçekten. Büyük ihtimalle de birçok meraklısı en azından bir mağazada gidip elini almak isteyecektir. Benim kesinlikle çok çok hoşuma gitti. Bir diğer haberimizde biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcılarla silahlar yapılıyordu. Ama bu silahlar bir mermi atabiliyordu veya atamadan elinizde patlayıp parçalanıyordu. Yani çok böyle stabil değillerdi. Şimdi yeni geliştirilen bir mermiyle beraber adamlar oturmuşlar, mühendisini yapmışlar. Bunu da yine bir meraklısı yapmış, böyle bir şirket falan değil. Evde oturan bir adam demiş ki ya bu silahlar patlıyor çünkü biz bunları normal gerçek silahlar için yapılmış mermilerle deniyoruz. Halbuki demiş benim bu 3 boyutlu silaha uygun bir mermi geliştirmem lazım. Gerçekten metal bir mermi geliştirmiş ve şimdi bir plastik silahla 14 el ateş edebiliyormuş adam.
Peki bildiğimiz mermi, yani normal tabanca kadar etkili bir şey mi sağlıyor?
Şimdi o bilgiler yok. Yani ne kadar isabetli atış yapıyor, ne kadar zarar verebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda bir silah var, barutla çalışıyor. Yakın mesafeden, nereden baksan bir 10-20 metreden bir adam öldürebilecektir. Airsoft silah bile 20 metreden surat yarıyor yani.
Boncuk tabanca bile yeri yani geldiğinde adam
çarpıyor. Mermi atıyorsun.
Şimdi bu noktada hükümetlerin bir... herhangi bir şekilde çalışma
zaten
yapması
Amerika'da
gerekmez mi bu
konuda? Zaten Amerika'da birçok noktada yasaklandı. 3 boyutlu yazıcılarla silah üretilmesi, bunun dağıtımı vesaire ama ne kadar yasak olursa olsun da alabiliyorsun yani. Bir elinde kalıp varsa şak şak evde üretebiliyorsun.
Şimdi mesela Alkan'ın da söylediği bir şey vardı. Amerika'ya gitmişti, o bir süre orada kaldı. Normal pet şişede su satar gibi silah satıyorlar.
Bazı eyaletlerde öyle, girip alıyorsun.
O noktada yani bu da bir şey değil. Evinde adam silah yapıyormuş gibi bir şey oluyor.
Zaten şimdi evinde silahlanma olayı çok enteresan. Kimileri diyor ki teröristlere kapı açılıyor, işte şu küçük çocuklar silah üretip birbirlerine ateş edecek falan filan. Silah lobisi bunu pek istemiyor çünkü ucuz silah, herkes silahlanacak.
Tabii kendini korunma altına almak isteyen herhangi bir insan direkt olarak
evet, evde bu akımı başlatan çocuğun bir iddiası var. Eğer silahlar bedava olursa silah lobisi kalmaz, dünyadaki savaşlar sona erer diyor. Bu da değişik bir yaklaşım mesela.
O da iyiymiş.
Evet. Değil mi? Değişik diyor. Olabilir. Ki yani silah lobisi diyor savaşlarla besleniyor. Çünkü savaşlar oldukça insanlar birbirini öldürdükçe diyor silah satıyorlar onları diyor.
Onunla ilgili bir film vardı, hatırlıyor musun?
Evet.
Nicolas Cage'in oynadığı.
Neydi?
Savaş başlatıp silah
savaş satıyorlardı. Savaş baronu muydu? Bir şey isim vardı onun öyle.
Lord Savaş Tanrısı gibi
yani bir şey. Savaş herhalde. Tanrısı gibi bir isim vardı. Özellikle ben oradaki şu sahneye bayılmıştım. Kalaşnikov ateş ediyor. Her bir mermi atışında şiling şiling kasa sesi geliyor. Şiling şiling şiling diye böyle. Adam kardeşini satıyordu ya. Silah satabilmek için biliyorsun.
Fazla
kardeşi dayanamıyordu.
Spoiler vermeyelim falan.
İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel, çok kaliteli bir filmdir. Ve dünyadaki bazı gerçekleri ortaya koyuyor aslında.
Evet.
Ben yaklaşıma mantıklı bakıyorum. Eğer silah bedava olursa, yani evinde uçak vuracağım bir füzeyi bedava üretebilirsen eğer, büyük ihtimal o füzeyi satan firmanın hiçbir karlılığı, hiçbir amacı olmayacağı için firma batacaktır. Ve o firmaların eğer varsa öyle bir karanlık elleri de savaştan üstünden çekilecektir. Böylece sen kendi savaş başlatacaksın.
Ya bir diğer taraftan
komşuna
da...
Komşuna atacaksın onu.
Herkes o psikolojik seviyede değil ama. Yani
evet.
Bu yani eline silah geçtiği zaman farklı şeyler yapabilecek insanlar da
var. Çok var zaten.
Bence
inanılmaz.
Hiçbir şekilde silah olmasın ya. Bireysel olarak da insanlar
tabii
yapmasın.
Tabii hiçbir şekilde olmasın ama çok enteresan bir yere gidiyor. Tartış bitmez bu konu. Şu anda eğer meraklısıysanız ve sorun yaşıyorsanız bundan önceki modellerde artık plastik silahınızla ateş edebileceğiniz mermileriniz var. 14 el takır takır ateş ediyorsunuz. 19'a çıkan varmış ama 14'ten sonrası riskli diyorlar. Elinde patlar diyorlar. Yani.
13 tane tamam.
Değil mi? 13 tane. Ben 14'e de çıkmam.
Nefsi müdafaa yaparsın en azından.
Her şeyi yaparsın ya, çok tehlikeli. Bir de plastik ya, şeyde falan da görülmez bu dedektörde falan da. Çok fazlası plastik çünkü aksamlı.
Uçaklara falan rahatlıkla sokabileceğimiz bir cihaz.
Bir de şimdi alışveriş merkezine girerken falan zaten onları
bakmıyorlar
çok
ya,
anlamıyorlar
C4'le
da.
C4'le yüklen git içeriye, hiç kimse
Allah korusun.
Değil.
Yani mesela havaalanına gideceksin, orada bile oyuncak boyuncak diye belki yutturursun, içeri sokarsın. Allah korusun, öyle bir şey var.
Ya havaalanlarında aslında çok sıkı önlemler alınıyor. Yani Türkiye kanadında da mesela, Almanya kanadında da gittiğim dönemde parfüm olsun, su olsun, sıvı maddeleri falan sokamıyorsun ama bunu oyuncak diye kesinlikle yüklemiyorsun.
Evet, öyle bir şey olabilir belki.
Yeni hediye aldım falan deyip sokabilirsin
herhalde. Şeyin özellikle hani oradaki ekibin bilgilendirilmesi belki de yararlı olur.
Kesinlikle. Oyun dünyasına baktığımızda ise artık oyun teknolojisine odaklanmış konsollardan ziyade oyun yapımcı firmaları, daha doğrusu oyun firmaları daha farklı teknolojilere yönelerek daha farklı iş kapıları aralamaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü mobil platform müthiş bir yükselişte. Free to play sektörü de müthiş bir yükselişte. Oyun odaklı konsollar tabii ki bu noktada kar kaybediyor değiller ama daha fazla büyük bir pazarın olduğu ortada ve bu firmalarda daha fazla pazarı genişleterek karlarını arttırmaya çalışıyorlar.
Kim Kardashian'ın oyunu 200 milyon dolar,
200 milyon dolar para yapmış durumda. Ve zaten konumuz da hem Kim Kardashian'ın bu oyunu üzerinden Nintendo'nun bir açıklamasıyla geliyor. Geçtiğimiz ikisi bir programında da canlı olarak ben aktarmıştım arkadaşlar. O programda bu habere yer verememiştim. Şimdi veriyorum. Nintendo bir uyku kalitesini arttıracak bir proje üzerinde çalışıyor. Bu projede arkadaşlar cihazınızı, Nintendo'nun üreteceği bu cihazla birlikte uyuduğunuz yere koyuyorsunuz. Yakınınızda bu cihaz sizin uyku kalitenizi ölçüyor. Ne kadar yorgun olduğunuzu ölçüyor ve sizin gündelik hayatta nasıl bir beslenme programında ilerlemeniz gerektiği, iş hayatınızı nasıl düzenlemeniz gerektiği noktasında egzersizleriniz vesaire gibi şeylere, yani hayati koşullarınıza yön verecek bilgiler sunmayı amaçlıyor. Şimdi buradaki amaç, Satoru Iwata'nın yaptığı açıklamaya göre, Nintendo'nun CEO'su, daha önce Nintendo Wii'de mesela işte bu motion harekete duyarlı cihazla birlikte daha farklı bir oyuncu kitlesi kazandırdı oyun endüstrisine.
Evet, doğru.
Benim kayınbabam bile boks oyunu oynadı. O derece. Yani hiç oyunla alakası olmayan insanları bile bir nebzede oyunlarla buluşturmayı başardı. O furyanın ardından şimdi yeni bir furya başlatmak istiyor. Gerçi bunların oyunla birebir etkileşimi olacağını düşünmüyorum ben. Tamamen farklı bir iş kapısı olarak görüyor zannedersem Nintendo. Uyku ve yorgunluk gibi bu artık çağımızda kronikleşen bir hastalık haline de geldi diyebiliriz. Bu unsurları bir araya getirerek bir donanımla birlikte, hem donanım hem yazılımla birlikte insanların hayatını etkileyecek bir ürün
yani
sunmaya
başlıyor. Giyilebilir teknolojiler yükselişti işte. HP'den çok güzel artistik bir saat gördük. Her firma şu anda saat işine yönelmiş durumda. Burada da spor bantları falan da zaten ünlü. Microsoft'ta mesela geçtiğimiz hafta haberini yapmıştık. Koşu bandı tanıttı, spor bandı, yaşam takip bandı tanıttı. Yine uykunu takip ediyor, hareketlerini takip ediyor, yaktığın kaloriyi falan hesaplıyordu. Şimdi Nintendo'nun da buraya göz dikmesi oyun tarafında, çünkü konsol tarafında iyi işler yapamadılar son
evet,
dönemde.
Evet, Nintendo Wii U'da pek başarılı değiller. Evet. Her ne kadar 3DS kanadı gerçekten de iyi ilerliyor olsa da.
3DS'de de biliyorsun çok büyük bir fiyat indirimi yaptıktan sonra toparladılar.
Evet. Yani baktığımız zaman 3DS'de oyun satış rakamları da gayet iyi. Ben çok şaşırıyorum. Iyi. Yani 2 milyonun üzerine çıkmayı başarmış 4-5 tane oyunu var ki bazıları sadece Japonya'da çıktı halde bu konuda başarılı. 2016 yılında çıkacakmış bahsi geçen cihaz. Daha önce Nintendo Wii'deki bir önceki programda da konuşmuştuk. Nabız ölçer tarzında bir cihaz duyurmuşlardı.
Evet.
O cihazın hayata geçtiğini görmedik ama o dönemden bazı insanlar belki de uyanmışlardır. Aa, demek ki Nintendo böyle bir atılım yapıyor.
Ben gibisinden. Nintendo'nun bunu bir oyunla birleştirip birleştiremeyeceği konusunda kararsızım. Acaba bunu bir oyuna döker mi? Bir yarışa insanların arasında böyle bir karşılaştırma yapar mı? Bir şey yapmaya çalışacaklardır bence. Onu düz kullanmazlar.
Gerçekten Nintendo farklı fikirler deneyebilen bir firma ama bu uyku, yorgunluk gibi olayları oyuna nasıl dahil edebilirler? Edebilirler mi? Bekleyip göreceğiz. Bir diğer haberim GTA'dan. GTA bu aralar çok fazla konuşuluyor. Halihazırda yeni nesile çıkacak arkadaşlar. Herkes teknik detaylarını, oyunun görselliğini, yenilenen dünyasını çok büyük heyecanla bekliyor. Teknik detayları geçtiğimiz programda...
Az da kaldı bu arada.
Tabii az kaldı.
Yani son 11 gün.
Son 11 gün kaldı. Geçtiğimiz programda zaten teknik detaylarına resmi PlayStation dergisinde 1080p olacağını az çok çıtlatmışlardı. Şimdi bu resmiyet kazandı. Oyun... Her iki yeni nesil konsolda da 1080p çözünürlüğe sahip olarak 30 FPS'de çalışacak arkadaşlar. PC'ye baktığımız zaman 4K çözünürlüğe de destek veriyor. Ama bundan öte oyuna first person shooter modu, daha doğrusu first person bakış açısı eklenmiş arkadaşlar. Ki gerçekten de bugün piyasada yer alan ve benim diyen shooter oyunundan daha kaliteli bir iş var ortada diyebiliriz kesinlikle.
Ya şu videoya baktığımda ben inanılmaz bir video. Sanki birisi oturmuş. Grand Theft Auto dünyasında değil de kendi oluşturduğu bu CGI grafiklerle bir demo hazırlamış gibi duruyor. O kadar iyi duruyor ki her şey. İnanılmaz gözüküyorlar. Bir, yani bir uçak oyunu olmuş, bir helikopter oyunu olmuş. Ya ben ilk başta olabilir mi dedim. Çünkü standart biliyorsun resmi Rockstar videosu gibi durmuyor zaten video. Motosiklete bakıyorsun, sürekli kafayı sağa sola döndüren bir adam var. Arabalar yanından geçiyor falan. Film gibi ya. Yani bildiğin CGI grafik. Ben bunu yeni nesil konsoldan alınmış olabileceğine bile şüpheli bakıyorum. Yani
belki
PC
de olabilir
direkt.
Olabilir, olabilir kesinlikle. Şimdi normalde GTA serisinde çoğu insan demiş ki ya first person shooter'a çevirecek oyunu falan demişler ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Evet, GTA başlangıçta top side dediğimiz tepe bakış açısıyla oyun dünyasına giriş yaptı. Daha sonra 3. boyuta taşındığında ise third person bakış açısıyla birlikte tanıdık. Bugüne kadar da o şekilde sevdik ama böyle bir alternatifin bulunması gerçekten de büyük bir başarı. Ve first person bakış açısına geçtiğimiz zaman ki senin de az önce bahsettiğin gibi aslında bir first person shooter oyununun niteliklerini görebiliyoruz rahatlıkla. Yani öylesine yapılmış bir oyun modu olarak gözükmüyor. O bakış açısının hakkını vermişler ve
mükemmel,
çok başarılı
yani.
Olmuş.
Diyecek bir kelime kalmamış. Motosiklete bindiğinde bile bunu bir motosiklet oyunu olarak istediğin yere pazarlar.
Evet, mesela GTA'da genellikle araca bindiğin zaman ateş etme noktasında birazcık sıkıntılar yaşayabilirdin hedefleme noktasında. Evet. Bu sıkıntıyı da giderecek bir eklenti olduğunu düşünüyorum ben GTA'da.
Yalnız öyle bir durum var ki kafayı çevirme sahneleri bana sanki Oculus Rift desteğiyle beraber gelecekmiş izlenimi de yarattı. Çünkü o oyun eğer Oculus Rift'le desteklenirse gerçek anlamda Matrix'i yaşarsın. Yani bir dünya var çevrende.
Tabii yaşayan.
Tabii yaşayan
bir dünya var.
Sağına soluna bakacaksın, tepki veriyor sana, ateş edebiliyorsun bir de uçağa falan bindiğinde dikkat et, motosiklette falan da hep kafayı çevirmiş adam. Arabada bile hep sağa sola bakıyor.
Yani mesela şu anda Facebook satın aldı Oculus Rift'i. Ben onları yerinde olsam bir Rockstar'la ortaklaşa bir çalışma düzenleyerek Oculus Rift'i hem daha fazla oyuncuya
oyun kadar satar herhalde.
Oyun kadar satar. Hem daha fazla oyuncuya duyurmuş olsun hem de böyle bir teknolojinin böyle bir oyunla birleşmesi, oyunla alakası olmayan bir kitleyi bile aha böyle bir şey varmış gibisinden bir
ya
dünyaya
dünyaya inip insanların yaşayışına bakmak, şehirde gezmek için bile insanlar Oculus Rift'i edinebilirler diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bu GTA 5'in PC sürümüyle ilgili de bir ufak bir haber düştü arkadaşlar. Onu da hemen bilgisini vereyim size. Denuvo DRM isimli bir koruma programından faydalanılacakmış ve herhangi bir şekilde korsan oynanamayacağı söyleniyor GTA 5'in. Bazı yorum atan arkadaşlar gibi göndermişler. Denuvo DRM sistemi daha önce Rockstar'la çalışmış ama bunun yanı sıra EA ile çalışmışlıkları var, Microsoft'la çalışmışlıkları var. Ya çok profesyonel ve daha önce de bu konuda tecrübe sahibi olan bir firma ama genellikle hackerlar bir yolunu bulup
korsanı buluyorlar ama son dönemde özellikle son birkaç yıldır genel olarak baktığımda küçük kardeşlerimiz kopya oyunları kullanmakta çok büyük sıkıntı yaşıyorsa gerek bana çok fazla soru sormaya başladı.
Evet,
onu nasıl yaparız falan diye ben onları yönlendiriyorum, yani destek vermiyorum, bana sormayın bari diyorum. Yani yapıyorsun, bir yanlış bu, tamam ama sorma bari, kendin çözmeye çalış, yani bu kadar şey yapma olayı.
Oyun yapımcıları da böyle farklı oyun içeriğine şeyler ekleyerek korsan evet, oynayanları
bertaraf etmeye çalışıyor. Son dönemde daha zorlaşıyor. Eskiden biliyorsun herkes yapıyordu. Hatta CD'den kuruyordu adam. Cracklemesine gerek kalmıyordu. Crack dosyasını zaten kurar kurmaz oynamaya başladı. Öyle direkt giriyordu yani.
Orijinal oyunundan daha oynanabilir halde geliyordu.
Evet, benim korkum bu tip koruma önlemleri orijinal alanları cezalandırıyor genelde. Yani kopya oynayanı engellemiyor. Hatta bazen crack çıkıyor. Orijinal alan crack'i kurup oynuyor filan.
Yani Ubisoft'un DRM sisteminin oyuncuların başına neler açtığını daha önceki oyunlardan evet, biliyoruz. Senin dediğin gibi bu noktada büyük ihtimalle yine orijinal alanların başı yanacak.
Başı yanacak. Büyük ihtimalle orijinal alan adam da crackleyip oynayacak filan. Göreceğiz yani onu. O dönemler olabilir yine olabilir. Tekrar. Ubisoft'ta çünkü o yaşanmıştı. Sunucuya bağlanamıyorsun, onaylayamıyorum seni deyip oyuna giremiyordun ya. Orijinal oyunu açamıyordun yani. Böyle saçma sapan şeyler olabiliyor. İnşallah olmaz. Teknoloji dünyasında tartışma yaratan konulardan bir tanesi Oculus Rift'ten bahsettik. Oculus VR firmasının 2013'te yaptığı açıklamada yıl değil aylar var bu cihazla tanışmanıza denmiş. 2014'ün sonuna geldiğimiz dönemde de cihazdan hiç ses çıkmayınca oyun dünyasında bir alevlenme yaşanmış durumda. Yani genel olarak bu tarihlerde çoktan çıkması lazımdı cihazın.
Evet yani uzun süredir halen demo aşamasındaki bir oyun gibi. Evet. Oculus Rift, hani yazılımdan bir örnek vermek gerekirse.
Geliştirici kitlerini satın alabiliyorsunuz. O da parti parti satılıyor böyle çok yüksek hacimlerde satılıyor.
Ama son kullanıcı için bir ürün ortada yok halen.
Yok, markete gidip alabildiğiniz bir ürün değil hala. Kullanıcılar da endişelenmeye başlamış durumdalar. Acaba neler oluyor? Bir şeyler ters mi gidiyor? Aşamadıkları bir sıkıntı mı var diye. Kaldı ki firmanın aşmaya çalıştığı en önemli sıkıntılardan bir tanesi baş dönmesi ve mide bulantısını gidermeye çalışmak. O konuda ben çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Teknoloji, 3 boyutlu teknoloji zaten düz film izlerken bile bazı insanlar da mide bulantısı yapabiliyor. Evet. Aşamadılar onu. Bu oyunun içinde hareketli bir ortamda sağa sola kafana dönerken inan bana birçok insan uçar gider
mesela
orada yani.
Mesela şöyle bir sıkıntı da var. Bazı mesela Source motorundan örnek vereceğim, Half-Life'ın motorundan. Bende mide bulantısı yapıyor.
Bazı oyun motorları da yapıyor
bazı
insanlarda. Bazı
oyun motorları da zaten evet, öyle bir mide bulantısına sebep oluyor. Kaldı ki Oculus Rift ile birleştiği zaman bu iki unsur ortaya gerçekten de ciddi sağlık sorunları oluşturabilecek şeyler,
evet, olaylar. Ben yeni versiyonu denemedim açıkçası. Eski versiyonunu deneyimlediğimde ben oynayamadım. Yani dayanamadım. Hatta ben kafama takar bir 10-15 dakika oynarım diyordum bulmuşken. 2 dakika oynadım baktım düşeceğim. Ayaktayım düşeceğim yani öyle hissettim. Çıkarttım bir kendime geldim sunumu öyle yaptım. Yani gözümdeyken çekim yapacak ayrıca onu bile doğru dürüst şey yapamadık yani ayarlayamadık. Çünkü çok midemi bulandırdı öyle böyle. Kendinden geçtim yani oynarken. İnşallah yeni versiyonda çözmüşler. Yeni versiyon biliyorsunuz bu şeyi dalgılıyor, derinliği dalgılıyor. Kafanı evet, ekrana yaklaştırıp yaklaştırmadığını falan filan özel bir kamerası var. Çözmedilerse çünkü benim satın almamın bir anlamı yok, kullanamıyorum. Öyle bir durum var mesela.
Evet benim Gamescom'da denediğimde SD'ydi. Yani standart çözünürlükteydi.
Evet zaten
bayağı. Aslında o çözünürlük bile insanın başını ağrıtmaya yetebiliyor bazen. Şimdi yeni gelecek sürümünde HD'de olacak ama kesinlikle... Daha fazla, şöyle söyleyeyim, daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyorlarsa bu sağlık problemlerini bir şekilde aşmaları lazım.
Aşmaları lazım. Şu an ekranlarınıza gelen aslında teknolojide sadece Oculus Rift'i görmüyorsunuz. Bir Türk yapımcının yaptığı biliyorsun kafes de vardı. Üstünde evet, koşabildiğimiz. Evet. Skyrim oynuyor şu an onunla beraber videoda. Öyle değişik bir isim vardı.
Belki de karıştırıyorum şeydi. Birkaç tane
evet,
aynı
bir değişik
vardı.
İsmi vardı ama arkadaş Türk bu arada. Kim bu arkadaş derlerse.
Evet Almanya'da yaşayan bir Türk'tü yanlış evet, mıyım yanlış hatırlamıyorsam.
Ve proje hala da bildiğim kadarıyla bağış topluyor. Ulaşmış mıydı yoksa topladığı bağış? Öyle bir şey var mı?
Bayağı bir ilerleme kaydetmişti evet, ama üzerinden uzun süre geçti.
Bir sonraki haberimiz de enteresan bir haber teknoloji dünyasında. Çünkü Intel hile yaptığını kabul etti ve eski Pentium işlemcilerde yani bu tam olarak bahsettiğimiz Pentium 4 Netburst teknolojisini kullanan Pentium 4'lerden bahsediyoruz. HP ile beraber el ele verip SS Mark 2001 ve Webmark 2001'de hile yaptığını kabul etti.
Bu kadar prestijli bir firmanın
çok
da.
Garip değil mi yani? Daha işlemcileri daha iyi gösterip rakibine göre satmışlar ve şu an mahkeme kararı açıklanmadan önce kullanıcıyla anlaşmaya gidip hepinize birer $15 ödeyeyim işlemci başına.
Peki bağımsız bir kurum tarafından da yapılmıyor mu bu testler? Sonuçta i̇şte test yapan pek çok internet sitesi de var.
Bu testlerin arkasında biliyorsun bu gruplar varlar sonuçta. Derleyicilerle hileler yaparak, başka şeyler yaparak farklı sonuçlar çıkmalarına sebep olabiliyorlar. Bunlar da öyle yapmışlar, kabul ediyorlar zaten. Mahkeme sonuçlanmadan da $15 verelim kapansın demiş kullanıcıları. 2000 ve 2002 yılları arasında satılmış Pentium 4 işlemcileri kapsayacakmış ve Amerika'daki kullanıcıları kapsayacakmış bu olay. Çünkü dava Amerika'da.
Bizim onun dışındakiler pek hakkını aramıyor herhalde.
İşlemciyi bence geri alsınlar direkt. Parasını yeri versin o dönem kaç lira verildiyse.
Ya onu o dönem yapmış olan bir insan ama bugün de yapar herhalde. Bu tarz şeyleri devam ettiriyor mudur sence?
Gerek kalmadı. Adamlar şimdi ona aldı, gerek duymuyorlar.
Hile yapa aldı başını gitti diyorsun.
Gerek kalmadı ama enteresan bir haber bence. Özellikle test programlarına neden güvenilmemesi gerektiğini, kullanıcı deneyimlere bakılması gerektiğini de gösteriyor ama ister istemez artık teknoloji o kadar gelişti ki bir ekran kartı 200 kare gösteriyor. Bir sonra çıkan 240 kare gösteriyor. Bunu zaten test programı olmadan görmen zor. Yani oynayarak anlayamıyorsun ki.
Ya kesinlikle. Belli bir süreden sonra da zaten gözün algılayamadığı noktalara
geçiyor. Evet, kaldı ki ekran kartlarında da biliyorsunuz şöyle bir olay çıktı ki yeni teknolojiler tanıtıldı bununla beraber de. İşte monitörle direkt olarak ekran kartının konuşmasına yarayan teknolojileri Nvidia tanıttı, AMD tarafı tanıttı. Çünkü ekran kartı tamam 240 kare çiziyor. Sen 240 FPS yazdığını görüyorsun orada ama monitörde zaten 240 FPS görmüyorsun ki. Öyle de bir durum evet. var. 60 kare her tarama hızına sahipse 60 kare görüyorsun. Belki onu da göremiyorsun aradaki senkronizasyon bozukluğundan dolayı. Evet. Daha aşağılarda oyun oynuyorsun ama 240 kare saniye yazıyor orada.
Biraz da bu şeylerle de alakalı herhalde. Nasıl desem ki bu FPS'yi ölçen yazılımlara da belki de araya hile karıştırıp şey yapıyor olabilir.
Bir şeyler yani. Olabiliyor. Orada en temiz aslında sinyal FPS'yi sabitlemek şey. Herhalde ya. 120'ye sabitleyeceksin. 120'lik bir monitörün varsa 60'a sabitleyeceksin konsol PC tarzında. Evet, PC oyuncuları sevmiyorlar bunu ama zaten 60 Hz monitörde de 60 kareyi tam olarak görebiliyorsan amenna.
Ya 60 karenin üstü de gerekli midir?
Şimdi 60
PC oyuncusu arkadaşlar
şeyde çok fark ediyor Tala bak. O kadar komik ki 60 Hz monitörden 120 Hz monitöre geç. Windows'daki pencereyi sürükle onu bile fark ediyorsun.
Yok,
ne kadar
oyun içerisinde.
Olduğunu. Yani i̇şte 60... orada fark ettiğini ha, orada bile sen fark oyunda düşün. Evet çok fark ediyor. Her şey doğal hayata daha yaklaşıyor. Çok yumuşuyor.
Benim birazcık daha şöyle PC oyunculuğuna yanaşmam
ama nasıl bir ya. Şey biliyor musun? Aynı oyunu 30 kare saniyede oynarken bir şey hissedemiyorsun. Çok böyle algılayamıyorsun ama onu işte 60'da 120'de oynayan birini izledikten sonra oyun sana şey gelmeye başlıyor. Kare kare gidiyormuş gibi gelmeye başlıyor. Yani o kadar
slide gösterisine
bir şey var aslında. Nasıl diyeyim? Algıda seçicilik mi var diyeyim. Öyle mi oluyor bilmiyorum.
Evet. Şimdi esas bu FPS oranlarının etkileyeceği bir oyunlardan bir tanesi. Daha doğrusu PC donanımlarının hakkını verecek bir oyun. Star Citizen. First Person Shooter modundan bir yeni video yayınlandı. Oyun gerçekten muazzam duruyor. O topladıkları, Kickstarter'dan topladıkları paranın hakkını vermişler şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Oculus Rift desteğine de sahip olacak. Normalde Star Citizen arkadaşlar uzay simülasyon oyunu diyebileceğimiz uzay savaşlarına yönelik bir oyun aslında. Uzay
gemilerine yönelik. Ben denize ineceğimizi ilk başta tahmin etmiyordum. Sonradan yayınlanan videolarda müthiş sahneler
var. Bu son yayınlanan videoda First Person Shooter öğeleri de gösterilmiş ki evet çok derin değil ama hali hazırda odaklandığı noktayı düşünürsek böyle bir eklentinin olması da bir oyun müthiş. İçin gerçekten de son
ya
derece
gemiye
boş.
Gemiye saldırıyorlar geminin içinde falan kendini savunuyorsun bambaşka bir
ya
şey
olmuş. Ya bu şey olmuş FTL vardı ben bir ara oynuyordum bağımsız bir yapım uzay gemisinin içinde askerlerini falan yönetiyordum minik minik. Onun biraz daha geniş kapsamlısı olmuş oradaki askerler sen olmuşsun artık birinci elden o askerleri yönetebiliyorsun. Görsel olarak inanılmaz hoş duruyor. Işıklandırmalar, kaplamalar
ya
muazzam.
Ya ben canlı yayınlarını izledim Twitch'te onların. Ya genel olarak muazzam bir oyunmuş. Uzay simülasyonu ama filmin içindeymişsin gibi. Ya hiç fark yok film grafiklerinde.
Gerçekten
CGI
de.
CGI olmuş.
Özellikle bilim kurgu tarzını seven oyuncu arkadaşlar. Uçuşu seven oyuncu arkadaşlar.
Sadece PC'ye gelecek bu arada.
Ve PC'ye gelecek olmasının yanı sıra ki yapımcılar zaten hani PlayStation 3 ile Xbox 360'ı kesinlikle düşünmüyorlar. Şu aşamada da yeni nesil konsollara belki gözüyle
çünkü
bakıyorlar.
Çünkü gücü kaldırmaz falan filan diye iddiaları var.
Ciddi anlamda bu üst düzey kart ekran kartlarının, o RAM'lerin hakkını verebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Star Citizen'ın FPS modu da kesinlikle tatmin edici seviyede. Bir diğer haberim Türkiye'deki oyunculuğu ilgilendirecek bir haber arkadaşlar. Türkiye'deki dijital oyun pazarı 434 milyon dolarlık hacme sahipmiş. Baktığımız zaman bu araştırma Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde yapılmış. Rusya, Türkiye, Polonya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bunlar. Toplamda 2.2 milyar dolarmış bu bölgelerin dijital oyun hacmi. Bu pastanın en büyük pay sahibi Rusya 1.12 milyar dolarla ön plana çıkıyor. Türkiye'de 434 milyon dolar daha önce de belirtmiş olduğum gibi. Ardından Polonya geliyor 311 milyon dolarlık bir hacme sahip. Bu ülkelerin 2014 yılında sadece free to play oyunlara harcadığı para bu ülkelerden gelen 800 milyon dolar. Ve bu dönemde Türkiye'deki free to play pazarı 117 milyon dolarlık harcama görmüş. İnanılmaz rakamlar aslında.
Çılgın rakamlar gerçekten
yani,
ya.
Türkiye'deki dünya genelinde de böyle bir potansiyel olduğu söyleniyor ama bu potansiyel AAA oyunlarda değil bence. MMO ve Free to Play oyunlarda.
Free to Play'de var. Özellikle cep telefonu arenasında bence çok büyük potansiyel var hala Türkiye'de. Çok fazla insan çünkü oynuyor. Candy Crush'a kim bilir kaç lira akıttık şu ana kadar.
Yani Candy Crush'a para akıtanlar, Hearthstone'a para akıtanlar, Farmville'e para akıtanlar. Bir ara ev hanımları da bayağı uzun uzadıya oynuyordu.
Çok fazla.
1 lira, 2 lira, 3 lira derken demek ki bu kadar büyük bir... para
zaten
akışı gerçekleşiyormuş
diyebiliriz. Riot Games'in yaptığı hani o efsanevi karşılaşma ki her sene düzenleyeceklerdir büyük ihtimalle. Yani, bu işin potansiyelini çok net ortaya koyuyor.
Kesinlikle Amerika'dan kalkıp gelip Riot Games'in burada bir konuşlanması, böyle bir projeye
evet.
Adım atması Ülker Arena'da zaten gördük.
Evet,
yani ne kadar büyük bir kitleyi toplayıp o coşkuyu vermiş olmaları da bu potansiyelin bir örneği. Umarız bu potansiyel masaüstü konsollara da kayar. Oyun satışlarına da etki eder ama zannetmiyorum.
Ben de zannetmiyorum çünkü masaüstü konsollarda da bir kanemicilik var betala. Yani ya,
kesinlikle fiyatlar olarak.
PC oyunları biraz ucuzluyor gibiydi, onu da aldılar. Arkasında neler var bilmiyoruz. Deli gibi fiyatlar.
Zaten onu da konuşacağız şimdi. Steam'de bir açıklama yaptı. Bu artan fiyatlarla ilgili
olarak. Neden olduğuna dair.
Neden olduğuna dair
evet,
bir açıklama
şimdi bakalım.
Yaptı.
En azından bir resmi açıklama var.
Senin haberlerinden sonra oraya bir geçiş yapalım.
Şimdi oyun dünyasına geçtiğimizde ekran kartı olmazsa PC'de olmuyor tabii ki. Bir ekran kartına sahip olmanız lazım. Yeni nesil oyunlarda gerçekten 4K destekleri, işte köşe muşatma, aydınlatma, ışıklandırma derken sadece sistem belleği değil ekran kart tarafında da yüksek bellek gereksinimi duymaya başladılar. MSI da bunu öngörmüş olacak ki R9-290X'in 8 GB'lık bir versiyonunu lanse etti. Genel olarak karta baktığımızda 1040 MHz hız aşıtılmış bir işlemciyle geldiğini görüyoruz. 8 GB bellekte 5500 MHz'de çalışıyor. Bunun haricinde 290X'in zaten potansiyeli belli. İyi bir ekran kartı. Büyük ihtimalle yeni nesil birçok oyunu zorlanmadan rahat rahat oynayacaktır. Yani. Yüksek çözünürlüklerde de tamam 4K'yı tek başına kaldıracak bir kart değil birçok oyunda en yüksek grafiklerde ama bellek en azından dar boğaza takılmasını engeller.
Yeni nesil konsollara mütevazi olarak artan bu RAM artışına güzel bir ilaç olmuş diyebilirim
evet,
kesinlikle.
Evet direkt olarak denk gelmiş. Üzerindeki soğutucu da önemli. 290X'i sınan bir ekran kartı. Fakat MSI'nin bu özel Twin Force soğutması sayesinde genel olarak çok sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. İki tane fan var. Çok rahat bir şekilde soğutacaklardır ekran kartını. Acer'a geldiğimizde oyuncu dizüstü bilgisayarı lanse ettiler. Yine 4K ekrana sahip 15.6 inçlik bir oyuncu dizüstü bilgisayarı bu. Ve Nitro Black Edition olarak geçiyor. Dizüstü bilgisayar zaten siyah, Black Edition olmasından anlaşılıyor ama üstünde yumuşak bir kaplama malzeme var. Böyle yumuşak bir doku hissi veriyor eline aldığında. Aydınlatmalı klavyesi hoş görünüyor. Sadece 4K destekli ekrana 860M ekran kartı Nvidia tarafında çok düşük gelmiş. Full HD'ye bile ancak yetecek bir GPU aslında genel olarak baktığımızda. 4K'da zaten oyun oynatmayacaktır. Herhalde daha çok iş odaklı çalışanlar ama o da 15.6 inçle 4K'yı denediğinizde kör olursunuz büyük ihtimalle. Hiçbir şey göremezsiniz diye düşünüyorum. Ben 32 inç de göremiyorum çünkü. Yani Premiere'de, Photoshop'ta falan gerçek anlamda 4K'yı piksel piksel kullanacağım dersen yazıları falan gerçekten çok zor okuyorsunuz. Değişik bir dizüstü bilgisayar denemesi olmuş. En azından keskin ekran seçeneğini sunuyorlar. Bu arada Windows 8.1 veya 10 kullanmanız gerekiyor ki bu 4K ekran düzgün bir şekilde scale olabilsin, çalışsın, ölçeklensin. Windows 7 falan kullanırsanız her şey zaten kullanılmaz hale geliyor. Ölçekleme oldukça zor oluyor. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Böyle bir dizüstü bilgisayar da artık piyasada var. Amerika fiyatı da $1,500 civarındaymış. 256 GB SSD'si, 16 GB DDR3 belleği. İçinde de Core 7 4110 HQ işlemcisi bulunuyor.
Yani tam olarak oyuncu laptopu...
Ya aslında oyuncu laptopu olur. Yani olmaz değil. 4K ekran biraz fazla.
Ha, 4K noktasında
evet, düşünme diyorsun. Orada bir sıkıntı yaratır.
Evet, oyun dünyasında biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Steam Türk lirasına geçiş yapmıştı ve özellikle fiyatları gördükten sonra biz oyun basını olarak da Türkiye'deki oyuncular da böyle büyük bir coşkuyla karşılamıştık. Aman 70 lira 75 lira yeni çıkmış oyunları alacağız falan filan diyorduk. İki gün geçmedi. Önce 2K başladı satış rakamlarını değiştirmeye. Daha sonra farklı firmalarda el attı. 180 liraya 190 liraya 200 liraya dayandı tekrar fiyatlar. Bunun üzerine Türkiye'deki oyuncular Donanım Haber forumları üzerinden de bir etkinlik başlattılar ve Change üzerinden imza kampanyası başlatarak tekrar fiyatların normal seviyeye getirilmesini, $60 bazalın yani $60 fiyatının baz alınarak bu Türk lirasına geçişin sağlanmasını, eskisi gibi yani ilk halindeki gibi noktaya gelmesini istediler. Ancak uzun süre Steam'den ses gelmedi bu imza kampanyasının üstünden. Geçtiğimiz günlerde Steam kanadından resmi bir açıklama geldi. Her bölgede yani bu bölgeye özel para birimine geçildikten sonra o bölgenin yayıncılarıyla ortak bir çalışma yapıldığını ve bu fiyatların Steam tarafından belirlenmediğini, o bölgedeki yayıncılar tarafından belirlendiğini,
evet, kullanıcıların dedikleri doğru çıktı yani.
Yani onların da etkin bir rol oynadığı söyleniyor. Bu noktada Türkiye'deki oyun yayıncı firmalar Steam'deki oyun fiyatlarını etkilemiş Steam'den gelen resmi açıklama bu. Oyuncular daha önce senin dediğin gibi böyle bir fikir yürütmüşlerdi.
Doğru çıktı.
Doğru çıktı. Zaten baktığın zaman şimdi adam diyecek ki ya kardeşim ben senin oyununu burada 250 liraya satıyorum. Sen orada 75 lira yapıyorsun. ne gerek var? İkimiz de kazanıyoruz burada. İkimiz de kazanıyoruz. Böyle gelmiş, böyle gider. Fazla kurcalamayın falan dediler herhalde. O yüzden şimdi 180-190 liraya çıktı. Açıkçası Türk lirasına geçişi Steam'in başlangıçta coşkuyla karşılandı ama şimdi ben hüzünle bakıyorum açıkçası.
Kimse için bir anlamı olmadı. Dolar olsa daha iyi. Millet şimdi dolarla nasıl alırız falan soruları sormaya başlamış zaten.
Yani maalesef pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğim Türk lirasına geçişin.
Ne yazık ki. Hatta Türk lirasına geçiş yine yayıncılara yaradı. Çünkü dolarlar alıyorlardı, ucuz alıyorlardı oyunları. Evet. Şimdi onu da engellemiş oldular.
Yani.
Enteresan bir şekilde garip oldu. Teknoloji dünyasına geçtiğimizde Windows 10 merakla bekleniyor. Özellikle Windows 8 sonrasında kullanıcılar Continuum desteği sayesinde artık masa üstüne bildiğimiz masa üstünü Start butonuyla beraber kullanacaklar. Başlat butonumuz geri gelmiş olacak. Tablete geçiş yaptıklarında da modern arayüz onları karşılayacak ve modern arayüzdeki uygulamaları pencere modunda çalıştırabiliyor olmak da bence büyük avantaj bu tarafta. Ama Windows 10'un MKV destekleyecek olması daha büyük bir kitleyi sevindirecek.
Torrentçileri.
Bana da enteresan geldi ve Hevek desteğiyle beraber gelecek yeni 4K sıkıştırma formatı biliyorsunuz. Daha küçük alan kaplamasını sağlıyor 4K videoların ama MKV desteği öne çıkıyor bu tarafta. Bana şöyle enteresan geliyor. Şimdi genel olarak tüketiciye sunulan kameralara, cep telefonlarına, video kayıt cihazlarına baktığınızda hiçbiri gördüğü videoyu MKV formatında kayıt etmiyor. Ya MP4 formatında kaydeder ya MPEG formatında kaydeder. MKV formatını genelde torrentçiler, varezciler kullanıyor. Bilmiyorum yani ben evimde bir şeyi sıkıştıracağım zaman bile, daha küçük boyuta getireceğim zaman bile MP4 yapıyorum bildiğimiz, MKV yapmıyorum yani. Şimdi bir işletim sisteminin resmi olarak buna destek veriyor olması bence yayıncıların dikkatini çekebilir, kullanacağı sevinebilir ama belki de ileride MKV desteği çıkartılabilir diye düşünüyorum. Xbox'a da eklediler bu arada MKV'yi biliyorsun. Evet. Yani yarım yamalak çalışıyor benim yaptığım denemelerde ama.
Sonuçta destek var.
Evet.
Yani korsan bir yazılım kullanmak amacıyla oluşturulmuş bir uzantının bu şekilde resmi makamlarca desteklenmiş
olması. Garip geldi açıkçası. İlk defa görüyoruz. Kesinlikle. Yani genelde resmi programlarda biliyorsunuz. Yani Sony'nin hiçbir cihazı mesela MKV'yi açmaz. Adama kendisi yayıncı çünkü. Orada öyle bir durum söz konusu. Bakalım ne olacak. Bu arada Windows 10'un çıkışıyla beraber teknik ön izlemesinin herhalde bu Windows 8'e yaradı ki Windows 8 ve 8.1'in kullanım oranları artmaya başlamış. Geçen Eylül ayında yapılan araştırmayla bu ay yapılan araştırma arasında yaklaşık olarak %6'ya yakın bir oynama var. Çünkü iki işletim sisteminin %4'e yakın bir oynama var. Çünkü Eylül ayında yapılan araştırmada %12.26'ymış 8 ve 8.1 kullanımı. Bu ay ise %16.8 olmuş. Büyük ihtimalle Windows 10'u gören birçok insan ya ben bir deneyeyim falan demiş olabilir. Ücretsiz olarak indirip denediler ya sonuç olarak. Evet. Öyle bir etkisi de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ben kısa kısa birkaç haber daha vereyim. Çok az haberim kaldı çünkü Talha. Seni de engellemeyeyim sonrasında. Bu haberime OnePlus One'la devam edeceğim. Biliyorsunuz teknoloji dünyası özellikle akıllı cep telefonu meraklarını çok yakından bildiği bir firma OnePlus. Biz de incelemesini yer vermiştik OnePlus One'ın. Telefon uygun fiyatı, yüksek donanımsal özellikleriyle çok ilgi çekici. Özellikle Cyanogen Mod'la gidilen işbirliği sayesinde Cyanogen Mod yüklü geliyor olması da mod falan yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyordu. Ama firma telefonu çok zor bulunabilir bir şekilde piyasaya sürdüğü için çok kişi isteyen herkes satın alamadı. En son bir açıklama yaptılar kaç telefon sattıklarına dair. 500 bin adet telefon satmışlar. Yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşacaklarını düşünüyorlarmış telefon adeti bakımından. Bu rakamlarla kurtaramayız demişler zaten biz markayı. Yani bizim daha farklı şeyler yapmamız lazım. Zaten düşük fiyat politikası da yürümüyor diye açıklamaları vardı. Bakalım ya bitecek ya gidecek ama giderken de herhalde fiyat arttırarak yola
bence
devam edecekler.
Bence bükülebilir bir telefon yapmaları lazım. Satış rakamlarını iyi etkiler diye
evet,
düşünüyorum.
Çılgın artışlar yaşanabilir. Niye
sıraya geçiyor o tarz telefonlarda çünkü.
Evet enteresan. OnePlus One için de sıra var aslında ama adamlar vermiyor. Bunda da öyle bir durum var. Davetiye falan alman gerekiyor. Sıraya giriyorsun. Davetiyenin dağıtılacağı tarihte forumda olman gerekiyor falan. Saçma sapan bir şeyleri vardı. Biz Allah'a çok şükür edinmiştik ama yani onda bile $100 fazla para verdik. Daha önce edinmiş birinden satın alman gerekiyor.
Ama neyse mesela hani Android telefonlarda HTC bana çok daha cazip geliyor. Samsung oranla. Bilmiyorum ama bende öyle bir mantık şey oluştu.
İnsanların markalara karşı bir sempatisi oluyor ister istemez. Evet, bir sempati
var. Olmuşum bak.
Tasarım çizgisi sana hoş geliyor. Arayüzünü beğeniyorsun. Kimisinin arayüzü karışık geliyor. Kimisinin markayı beğenmiyorsun. Geçmişten gelen bir şey oluyor o tarafta. Hani kullanmışsındır bir ürünü kötü çıkmıştır. Mesela fön makinesi kötü çıkmıştır. Ulan bu telefon alınır mı diyebilirsin yani mesela. Öyle bir şey de oluyor. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim ama OnePlus inşallah ülkemize de telefon satmaya başlar da uygun fiyatlı insanlar tepe modellere kafa tutabilen bir telefona sahip olurlar. OnePlus'un en büyük, OnePlus One'un şöyle büyük bir özelliği var. Cyanogen Mod destekli olduğu için Android Lollipop'a en hızlı yükselecek ve Android Lollipop'un özelliklerinin hepsini kullanabilecek ender telefonlardan bir tanesi Nexus'tan sonra. Çünkü diğer telefonlar hep özelleştirilmiş arayüzlere giydirecekler Lollipop'u. Bir yerde sizi limitleyecekler ama OnePlus One sahibiyseniz veya Google Play Edition versiyonu bulunan bir cep telefonunuz varsa, modeli varsa, işte HTC One M8 olabilir, Samsung Galaxy S5 olabilir. Onlarda Lollipop deneyimini tam yaşayabileceksiniz. Diğer modellerde ne yazık ki böyle bir şans sunulmayacak kullanıcılara. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Bir diğer haberim beyaz eşya ile ilgili. Şu an evlenmeyi düşünüyorsanız herhalde harıl harıl arayıp fiyat araştırıyorsunuzdur.
Ben evlenirken
evet oldukça fazla şey yapmıştım, yani
uğraşmıştım. Paranoyak oluyorsun. Onu söyleyeyim.
Ya
o firmaya gidiyorsun, bu firmaya gidiyorsun.
Orada eşinize bırakacaksınız o oluyor. Onun annesinin kullandığı ürün sorunsuzsa ondan devam etmek istiyor yola. Kaldı ki piyasada da çok gurur verici bir olay var. Yerli firmalardan bir tanesi Arçelik mesela. Evet. Ya Siemens ya Arçelik alacaksın falan diyor birçok kişi mesela. Hani evet. Arçelik'in servisini inanılmaz övüyorlar ki ben de birkaç kez kendi hatamdan dolayı servise başvurmam gerekti. Ya sucudan ya da bakkaldan daha hızlı geliyor beyaz eşyan servisi. Şak kapıya geliyorlar. Yapıyorlar. Kendi hatam olmasına rağmen mesela kaç kez ücret almadılar. Ya bu sizin hatanız dedi. Açıklamasını yaptı ama.
Hadi neyse bu seferlik.
Açık almadı. Zaten o zaman gönlünü kazanıyor senin. Bir dahaki ürünüm Arçelik olur diyorsun. Televizyona gidip Sony'den alıyorsun sonra. Televizyon işi tabii ki farklı bir şey. Espri yapıyorum bu tarafta. Bir diğer haberim enteresan. Akıllı cihazlara döneceğiz. Biliyorsunuz Android tarafında diyorum. iOS tarafında iPad Air 2 inanılmaz bir işlem gücüyle beraber piyasaya sunuldu. Bu tarafta enteresan bir gelişme yaşandı. Özellikle metal programlamayı tanıttılar biliyorsun. Daha efektif cihazı kullanabilmek için metal apilerini tanıttılar. Bu projeyle beraber cihazı efektif kullanabilecekti programcılar. Electronic Arts'ta
Mental gibi bir şey.
Evet, Mental gibi bir şey. Bu metali kullanan Battlefield 4'ü iPad üzerinde gösterdi.
Gözümle görmeden inanma.
Evet, iki tane fotoğraf yayınlamışlar. Fotoğraflar PC'de gibi duruyor yani zaten.
Gerçekten de.
Nasıl çalıştığını kimse bilmiyor. İki fotoğraf var sadece. Bu sadece bir böyle konuşulsun diye bir haber midir? Yoksa gerçekten bir çalışmanın ürünü müdür bilmiyorum. Size de iki fotoğrafı gösteriyoruz. Bu kadar yani.
Çalıştırdıktan kastı ne? Slide gösterisi tarzında mı çalıştırmışlar? Nasıl çalışmışlar?
Hiçbir detay yok. Yani ama bir... Battlefield 4 şeyde çalıştı diyor iOS'ta.
Hani yani şöyle bir saniye açılmış.
Fan çalışması değildir inşallah, resmidir. Ama genel olarak internete baktığımda bütün büyük haber kanalları da yapmış. Evet, ben videosu var mı diye araştırdım. Videosu yok. Herkeste bu iki slide var.
Yani mutlaka böyle bir çalış halde videosunu görmek lazım.
Vardır bir şey diye düşünüyorum. Ziyade. Son haberim ise Nvidia'dan Far Cry 4 biliyorsunuz. Sadece videoları var şu an için. Oyunu henüz daha edinemedik, göremedik ama çok güzel bir oyun olacağı benziyor. Nvidia'da bu Far Cry 4'te Nvidia ekran kartlarıyla yapılabilecekleri göstermiş. Burada Soul Shadows var mesela. Daha yumuşak gölgelendirme efektleriyle gölgelerin gerçek hayatta daha yakın gözükmesi. HBO AO Plus isminde yine bir gölgeler üstünde yapılan efektlerle daha gerçekçi gölgeler elde edilmesi. Objelerin gölgelerinin daha gerçeğe yakın yansıması yüzeylere. Kısmında çalışılmış. TXAA ile yeni köşe yumuşatma teknolojisi gerçeğe daha yakın objeleri uzakta görebilmen. Hani bu köşe kırmaları engelleniyor ama detaydan ödün vermeden bir köşe yumuşatma yapılabiliyor. Hairworks özellikle dikkatimi çekti. Mesela burada bizonların üstündeki tüylerin hareketleri falan müthiş. Ya kaplan da güzel görünüyor.
Bu tüy, kıl tüy işleri oyun grafiklerinde bence çok önemli bir rol oynuyor. Mesela en son Call of Duty Advanced Warfare'da bakıyorsun ara sahnelerde falan gerçekten güzel. Ya adamın kafası sanki plastik gibi.
Saçlar çok yapışıyor.
Saçlar çok bariz biçimde o atmosferi etkiliyor. Bu noktada bu teknolojinin ben ilerleyen aşamalarda oyunların gerçekçi gözükmesi noktasında çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.
Evet, ondan sonra da God Race isminde bir yine ışıklandırma teknolojisi tanıttılar.
Evet, dinamik ışıklandırma gerçekten.
Dinamik ışıklandırma bu da çok önemli. Müthiş görünüyor. Bakalım yani Nvidia kart sahipleri bir 970-980 sahibi bunlardan sonuna kadar yararlanabilecek mi?
Yani ben her zaman ona bakarım. Ekran kartım bana diyorum bir kasa toplayın falan filan da sonra korkuyorum ya kaç paraya mal olacağız.
Değil mi gerçekten için. Öyle. PC tarafında da öyle bir durum söz konusu. Bir de PC tarafında da şimdi oynamak isteyeceğin oyun. Ben Grand Theft Auto tamam PC'de büyük ihtimalle daha iyi görünecektir ama o da konsol oyunu gibi geliyor bana ne bileyim. Sanki konsola daha zevkli bir oyun.
Ben de mesela PC ya konsol oyuncusuyum. GTA'yı PC'de daha çok oynuyorum.
Evet, demek
bu herhalde alışkanlıklarla alakalı bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum ben. Buradan hemen oyun dünyasından kısa kısalarla programımızın sonuna gelelim. Profesyonel League of Legends oyuncusu bir arkadaşımız Twitch'te canlı yayın yapacakmış. Mesut, yıllık kaç paraya yapar dersin?
Ya herhalde bir 4-5 milyon dolar aldı ki böyle haber oldu.
800 bin dolar.
Ha, yok ben dedim ben söyledim bir şey. Çünkü geçen bir haber vardı. YouTube'da oyun videosu yayınlıyor 4 milyon dolar yılda tokatlıyor diye bir haber vardı biliyorsun.
O PewDiePie abimiz.
Yani öyle olunca bu da öyle bir şey oluyordur herhalde diye
düşünüyorum. Yani o demek ki bir şekilde izleniyor. 800 bin dolar da az buz değil. Sadece League of Legends oynayan ama tabii ki de profesyonel anlamda oynadığı için yılda 800 bin dolar gerçekten...
Bu arada ben buradan bir sayfalaştırma kanalı çok değişik bir post koymuş. Şey.
Neyse evet. Özür dilerim arkadaşlar. Yıllık 800 bin dolar
ben
sadece
Twitch. Aslında seni burada trolledim.
Yılda 800 bin dolar gerçekten iyi bir rakam bence. Sadece Twitch üzerinden canlı yayın yapacak ki zaten profesyonel olarak oynadığı bir oyun. Keyif aldığı bir şey.
Yani darısı değişik başımıza... bir olay olmuş bu. Ya ben mesela de böyle... çık teknoloji hakkında konuş sana işte bir 800 bin dolar veririm deseler.
Bana deseler ki işte Tala.
Sen işten herhalde böyle bir sapıtırsın orada.
Hearthstone oynayacaksın, Titanfall oynayacaksın. 800 bin dolar yarabbi şükür daha ne olsun ya.
800 yere bin doları boş ver ya. Şuradan bir 10 bin dolar tokatlasınlar yine oynarım yani Twitch'te.
Kesinlikle. Diğer haberim The Witcher 3'ten arkadaşlar. Hatta iki haberi birleştireyim. İlk önce size Assassin's Creed Unity'den bir haber vereyim. Assassin's Creed Unity'de adamlar öyle bir DLC sistemi yapmışlar ki Mesut. Tıraş köpüğü alıyorsun. Tıraş losyonu alıyorsun. Yanında DLC bedava. Assassin's Creed Unity DLC'si alıyor. Böyle bir etkileşim senin gidip farklı bir losyon almana sebep olabilir mi? Ulan nasıl olsa Unity oynayacağız. Şuradan bir yanında da bir...
Olur yani mutlaka etkiler. Gerçekten etkiler.
Arno'ya yeni bir şapka da alayım
tabii gibisinden. Tabii ki yani etkiler.
Böyle ilginç bir DLC olayı söz konusu.
Sadece o değil dondurma seçimini bile etkileyebilir insanların.
Değil mi? H isimli markanın tıraş kremlerini satın alan oyuncular kılıç, kıyafet ve başlık hediye edilecekmiş. DLC olarak Assassin's Creed'de.
Yalnız bu oyun suyunun çıktığında göstergesi oldu.
Yani çok garip bir hale büründü oyun dünyası. Ben artık bazı şeylerde ciddi anlamda yorumda bulunamıyorum. Bana evet. Çok saçma geliyor. Diğer taraftan Witcher 3'e çıkacak olan 16 DLC tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.
Onlar da şov yapmışlar. Buradan yak.
Evet. Tabii canım bu da şey gibi Sony'nin çıkıp da bizde ikinci el oyunlar var al böyle takas olacak evet. Demesi gibi aslında biraz da. Gerçekten de şunu söylemek lazım. CD Projekt ekibi Polonya menşeli bir oyun firması olması ve orada gerek alım gücü gerekse korsan oyun olayının da göz önüne alarak firma ortaya şey çıkarttı bence. Herkesin cebine uygun bir şeyler sunabilecek bir nasıl desem ki tam olarak isimlendiremedim ama böyle bir tam güzel bir sistem oturttular. Şöyle söyleyeyim. 60 dolar verdiğin zaman bir oyuna oyunun her şeyini ben o yapımcının her şeyi vermesi gerektiğini adamlar anlamış durumdalar. Baktığımız zaman daha önce de sorduk pek çok hem Donanım Haber hem Bölüm Sonu Canavarı tarafından oyuncular herhangi bir şekilde DLC'ye de pek karşı değiller. Alanlar da evet, var ama doğru. Bunun yanı sıra CD Projekt gibi firmalarda alım gücünün ne seviyede olduğunu dünya genelinde gördüğü için bu şekilde bir çalışma sunmuşlar. Gerçekten de kendilerini tebrik ediyoruz. Bu 16 ücretsiz DLC'yi büyük heyecanla bekliyoruz. Ubisoft da yeni çıkacak oyunlarını Steam'den kaldırmış bu arada. Yani şimdi Blizzard'ın Battle.net'i, EA'nin Origin'i, Valve'in zaten Steam'i. Şimdi bir de Uplay yavaş yavaş kendi çapında bir şeyler yapmaya başladı.
Uplay tamam yapsın da o arayüzü düzelsin. O program nedir
çok
ya?
Çok kötü.
İğrenç bir program yani.
Bir de şey oldu artık mesela şimdi konsollarda da araya Uplay giriyor.
Evet,
Origin
saçma.
Giriyor. Gel buradan bir hesabına gir ilk önce falan gibisinden. Bu şekilde çalışmalar düzenleniyor. Bence oyuncuları rahatsız edecek bir başka adım da bu oldu diye düşünüyorum Ubisoft kanadından. Yani Uplay gerçekten de kullanışı da kötü olan bir platform. Ve bu kadar farklı platformlara ayrıştırılması, yarın bir gün Activision'da hadi abi bana eyvallah deyip Steam'den ayrılıp kendi platformunu kurarsa artık oyuncular ne yapacak bilmiyorum. Yani hepsine ayrı hesap, hepsine ayrı ödeme şekilleri vesaire falan. Ya ortak bir platform olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Son haberim Activision'dan Bungie ile birlikte biliyorsunuz bu sene içerisinde Destiny'yi çıkarttılar. Beni açıkçası pek de tatmin etmedi oyuncu olarak ama beğenen bir kitle de var. Saygı duyuyoruz. Destiny 2 de duyuruldu. Şimdi Bungie Destiny'yi çıkartmadan önce biz Destiny'yi 10 sene boyunca destekleyeceğiz demişlerdi ama bu destekleme
ben de hazırlayayım dedim.
Bizim anladığımız tarzda bir destekleme değilmiş. Destiny 2, 3, 4 demek ki Destiny 10'a kadar yolu olacak arkadaşlar. Bu da son haberim.
Evet ilk oyundan kazanınca herhalde gözleri döndü birazcık da. Şimdi bu kelleyi koyduk buraya kafasında bir kulaklık takalı. Bu kulaklığı size sadece kısa olarak anlatmak istiyorum. Merak edeni çok fazla vardı. Bizim forumda da çok fazla tartışılan bir kulaklık. Bu PlayStation için çıkan ve PlayStation'a takıp uyumlu olarak 7.1 sanal 7.1 olarak kullanabildiğiniz kablosu kullanabildiğiniz Gold Wireless, PlayStation Gold Wireless 7.1 headphone yani headset olarak geçen bir kulaklık. Amazon'dan siparişini verdim. Geldi. Kargoda ise 95 dolara geldi bu arada.
Çok çok iyi. İnanılmaz fiyat.
Evet gerçekten kafaya oturması falan da oldukça hoş. Denedik. Abi deneyimden aktarır mısın diyenler vardı. Sen de denedin, ben de denedim. Ersin'e denettik burada. Gerçekten parasını hak ediyor. Turtle Beach değil. Yani X41 değil onu söyleyeyim size ama X41 de çıkalı yıllar oldu ya şaka gibi. Hala da o deneyimi yaşayamıyorsun adamlar. Ama o zaman tabii bir Xbox 360 parası alıyorlardı kulaklığa.
Evet kesinlikle
öyle bir
abi.
Fiyatı vardı.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer oyun ses noktasında başarılı bir iş ortaya koymuşsa bu cihaz o başarılı sesleri aktarmakta çok başarılı bir iş çıkarıyor.
Evet.
Ama tizler falan çok böyle kötüyse oyunda aynı şekilde de burada duyuyorsunuz. Mesela evet. Turtle Beach'te kötü bile olsa lezzet alıyordunuz seslerden.
Ya onun sürücüleri falan bas olayı çok dehşet bir noktada ya. Yani o kulaklık gerçekten çok iyi bir kulaklık. Ama bu kulaklık da beklentimin üstünde bir performans.
Kesinlikle yani. Mesela...
Bu arada şuradan çıkartayım katlanabiliyor falan da taşırken.
Advanced Warfare'ın multiplayer modunu oynadım ben de burada. Orada hatta bir nükleer silah atışları falan da oldu multiplayer modunda. Savaşlar falan bayağı böyle bir alevlendiği noktalar oldu. O noktalarda bası ve tizi gerçekten çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Hatta exoskeletonu yönlendirdiğimiz o çift zıplayış yaptığımız anlarda falan filan bu ince sesleri çok hoş rahat bir şekilde diyorsun. Vermiş. Fiyat olarak bende yani fiyat performans bazında gerçekten de rakipsiz PlayStation 4 sahiplerinin benim nezdimde almaları gereken mesela bende X41 olduğu için ki PlayStation 4'te de uyumlu olduğu için almam. Ama almak da istesem zannedersem böyle bir cihaz alırdım.
Evet, genel olarak kulaklığın birkaç özenden sizlere bahsedeyim. Üstünde 1 ve 2 olmak üzere 2 farklı profil var. İkinci profili PlayStation 4 üstünden oyunu özel programlayabiliyorsunuz. Basını, tizini, midleri ayarlayabiliyorsunuz. Sesi ayarlayabiliyorsunuz. Üstünde mikrofon var. Sesli chat yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonla PlayStation'a sesli komut da verebiliyorsunuz. Mute edebiliyorsunuz mikrofonunuzu. Ses açıp kapat butonu koyulmuş. Ve Virtual Surround efektlerini de direkt olarak açıp kapatabiliyorsunuz üstünde. Katlanabilir yapısı. Ayrıca gizli olarak ayarlanabiliyor kulaklığın boyutu. O da çok güzel. Kafanıza çok rahat bir şekilde oturuyor. Üst tarafında yumuşak bir pad var. Yine kafada rahat duruyor. Tamamen plastikten ima edilmiş. Bu dayanıklılığını biraz... Tabii ki azaltıyor ama çok hafif bir hale getirmiş
uzun kulaklığı. Uzun süre kulak başta durduğunda da sıkıntı olmayacakmış gibi bir ergonomiye
evet,
sahip.
8 saatlikte bir pil ömrü konumlandırılmış. Bence yeterli içindeki
ki
şarj
etme beraber. Etme olayı da
PlayStation üstünden şarj ediyorsun kablosunu bağlayıp zaten.
O pil olayından kurtarıyor olması bile başlı başına bir olay.
PC'de de kullanabiliyorsunuz. Zaten PlayStation'da kullanmak için yanında bir adaptör geliyor USB. Onu PlayStation'a takmanızı istiyor. PC'ye de onu takarsanız PC'de de çalışıyor. Bir tek Xbox'ta çalışmıyor. Onu da yapmamışlar.
O da zaten.
Evet, eğer almayı düşünüyorsanız yeni bir kulaklık PlayStation'ınız için ben açıkçası öneriyorum. Amazon'a girin bakın, Türkiye'deki fiyatlarına bakın. Türkiye'de stoklarda yoktu en son baktığımda ben. Ama Amazon'dan kargo dahil $95 alınabiliyor. Kapınıza kadar geliyor. Bana bir hafta sürmedi bile gelmesi.
$100 desen 200 lira, 210 lira
evet,
falan geliyor.
Bir kablosuz yedi bir kulaklığınız oluyor ve PlayStation'ınızda rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Benim sevmediğim bir nokta var. Bana uymayan bir noktası var bu kulaklığın. Şimdi ben canlı yayın yaptığım için oyunun sesinin aynı zamanda HDMI kablo üstünden de cihaza aktarılıyor olması lazım. Ne yazık ki bu kulaklığı taktığınızda ses sadece kulaklıktan gelmeye başlıyor.
Kesiyor.
Kesiyor HDMI üstündeki sesi. Bu da yayına ses gitmeyeceği anlamına geliyor. Bu canlı yayın yapanların birçoğunun istemediği bir özellik.
Satıyor musun?
Ben bunu büyük ihtimalle zaten satacağım. Yani aldım fiyatı vereceğim birine kargo dahil fiyatıyla. Ama güzel bir kulaklık. En azından burada da ikisi birde de bu kulaklığı almayı düşünen arkadaşlarımıza bir referans vermiş olalım diyorum. Burada bitiriyoruz programı.
Bitti.
Evet, haberlerimiz bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.